Ayrım 22. Çok geçmeden Karadeniz'in açıklarına çıkmıştık. Boğaz tüm güzelliğiyle dünden bir anı gibi, sanki bir daha o masmavi sulara geri dönmeyecekmişiz gibi bize veda ediyor. O gece güvertede uyuduk. Aşağı katın rahatlığı sadece rütbesi yüksek olanlara verilmiş bir ayrıcalıktı. Asker kaputlarımızın altına sığınıp hareket halindeki vapurun sallanmaları, sendelemeleri arasında uyumaya çalıştık. Mayıs ayındayız ama Rusya taraflarından hatır sayılı bir rüzgar geliyor. Yaz mevsimi Kuleli'de kaldı. Ertesi gün Zonguldak'a vardık. Pis, tozlu bir kömür kenti. Uzaktan görünüşü bile insana sıkıntı veriyor. Her şeyin üstünde bir parmak kömür tozu. Hele limandaki kömür içinden kararmış, döküntü binalara ne demeli. Tepede bir iki sarı ev var da tüm görüntüyü onlar kurtarıyor. Yine de insan şaşıyor. Bu evlerin bu cansız ortamda ne işi var diye. Sanki bulundukları yamaca geçici olarak oturtulmuşlar. Gri damlarıyla sonsuz kedere boğulmuş bir yer Zonguldak. Kaptan kömür, su ve yiyecek ikmali yapacakmış. İyi hoş da biz burada 12 saati nasıl geçireceğiz? Bir sonraki uğrak yerimiz İnebolu'ydu. İnebolu'da liman yok. O nedenle kıyıdan bir mil açıkta demir attık. Kasabayı arkadan dağlar, yanlardan ormanlar çepeçevre sarmış. Durgun suda bize doğru kürek çeken kayıklar var. Hava yumuşak. Güneş pembe beyaz evlerin üstünde parlayarak güzelliğe güzellik katıyor ve kolaylıkla akıldan çıkmayacak bir görüntüyü aydınlatıyor. Kayıklar yaklaşırken iskeleye abanıp seyrede aldık. Yanımıza ilk varan telaşlı bir gümrük motoru oldu. Kış tarafında bir Türk bayrağı dalgalanıyor. İçinden bir adam zıplayıp çıktı ve bizim vapurun iskelesine inanılmaz bir çeviklikle tırmandı. Diğer kayıklar ya bize başka yolcular getirdiler ya da bizlerden kıyıya çıkmak isteyenleri götürdüler. Çoğu ekmek, zeytin, beyaz peynir ve haşlanmış yumurta satıyor. Satıcıların bağırtıları diğer yolcuların gülmelerine, konuşmalarına karışarak cam gibi sessiz yatan denizin üstünde akisler yapmaya başladı. Kıyıdan bizlere İnebolu'nun diğer sabah sesleri de geliyor. Bazı yolcular sicim ucuna bağlanmış mendilleri kenardan sallandırıp aşağıdaki kayalıklardan bir takım şeyler alıyorlar. Satıcı istenileni mendile şöyle bir sarıp sarmaladıktan sonra yukarı gönderiyor. Sonra atılan parayı sırıtarak havada kapıyor. Bu arada tartışmalar da çıkmıyor değil. Bakıyorsunuz bir satıcı bir malı sattığı fiyatın çok üstünde aldığına yemin billah ediyor. İnebol'dan ayrıldık. Satıcıların bağırmaları, kayışçıların açık saçık şarkıları ve kıyıdan yankılanan sesler giderek uzaklaştı. İnebolu'nun sevimli görüntüsü bile kısa bir zaman sonra ufukta yeşil bir çizgiye dönüştü. Kasabaya ayak basmamıştık ya, romantikleşebilirdik. O pembe beyaz evlerin içinde neler yaşanıyordu acaba? O yeşil ağaçlı ormanlar kim bilir hangi aşkları yabancı gözlerden gizlemişti. Bundan sonraki görüntü sürekli güzel. İnebolu'nun ardından kıyıyı izleyerek gidiyoruz. Anadolu'nun yüce dağları bize kah gülümsüyor, kah kaş çatıyor, artık güneşin geliş yönüne bağlı. Yemyeşil dağlar Anadolu'yu Karadeniz'deki komşularımızın taşkınlığına karşı tabii bir kale halinde koruyor. Yer yer birkaç kerpiç evden oluşan ufak köyler görüyoruz. Uygarlıktan böylesine uzak nasıl yaşayabiliyorlar acaba? Yer yerde kayalık yamaçlara güçlükle yapışmış izlenimi veren köycükler çıkıyor karşımıza. Oralardaki kaba yaşantıyı da gözlerimizin önünde canlandırmaya çalışıyoruz. Birden kıyı bir çalımla bizden uzaklaşıyor. Bağıran martılar yok oluyor. Açık denizdeyiz şimdi. Gece hava soğudu, deniz dalgalandı. Mide bulantısından herkes yediklerini çıkarıyor. Etrafımızı karanlık ve köpüklü dalgalar sarmış. Bir kabus yaşamaktayız. Yağmurdan korunmak için açık güvertede sığınak arıyoruz. Samsun'a vardığımızda yağmur durmuştu. Ama hava hala soğuktu. Gri deniz ufka kadar sinirli sinirli çırpınıyordu. Karadeniz sahilinin en önemli kenti olan Samsun, nedense bana Kadıköy'ü anımsatıyor. Vapurumuz gene kıyıdan bir mil ötede durdu. Motorlar yüksek dalgaları aşıp yanımıza varma çabasındalar. Ama bir türlü bize yanaşamıyorlar. Kaptanımız hoparlörle onlara deniz durgunlaşıncaya kadar geri gitmelerini önerdi. 5 saat üşüyerek, hastalanarak bekledik. Bu belalı yolculuk ne zaman sona erecek? Derken deniz motorları bir yanaşma hamlesi daha yaptılar. Dev dalgaların elinde oyuncak gibiler. Sular üstlerine ha yıkıldı ha yıkılacak. Titrek, yağlı iskeleden aşağıya ilk inenler arasındayım. Başım dönüyor. Motorun içine kendimi atıp diğerlerinin de gelmesini bekliyorum. Dalgalarla bir aşağı bir yukarı inip çıkıyoruz. Ufuk çizgisi kah görünüyor, kah kayboluyor. Kusmak üzereyim. O akşam Samsun Askeri Hastanesi'ndeki dar yatakta deliksiz bir uykuya daldım. Ertesi sabah Tokat'a karayolu ile gitmek üzere hareket ettik. Otobüslere doluştuk. Arkamızda bir toz bulutu kaldırarak ve büyük bir gürültüyle yola çıktık. Kentin içinden son hızla sarsıla sarsıla geçiyoruz. Şoför araba yarışındaki deli sürücüler gibi direksiyon üstüne kapanmış. Öğleden sonra bir köye ulaştık. Hemen elini yüzünü yıkayacak bir köy çeşmesinin başına koştu herkes. Suyun tadı acı. Kimsenin aldırdığı yok. Kana kana içiyoruz. Sabah hastaneden verdikleri ekmekle peyniri yemeye koyulduk. Çekingen köy çocukları parmakları ağızlarında yaklaşıp bizi izlemeye başladılar. Öyle tetikteler ki höt dese kaçışacaklar. Çoban köpekleri de etrafımızda merakla bizi kokluyorlar. Tekrar yola çıktık. Karnımız doymuş, eklemlerimiz dinlenmişti. Yani otobüsün azizlikleriyle baş edebilecek haldeydik. Saatlerce bir çamurlu ırmağın yatağına paralel olarak yol aldık. Öbür yanımızda ise sık ağaçlı bir yamaç. Bazen ineklerini önüne katmış, köyüne dönen esmer bir çoban çıkıyor karşımıza. Küskün gözler ve asık suratla arkamızdan bakıyor. İnekler gürültülü otobüsten ürkmüş, böğürüyorlar. Yumuşak bir yeşillik çöktü havaya. Artık akşam olmaktaydı. Tepelerin gerisinden ay doğup göğe tırmanmaya başladı. Tırmandıkça gümüşleşti, uzaklaştı. Yola gölgeler düştü. Çam ormanı ay ışığında yıkanıyor. Yüzyılların kenti Amasya'ya vardık. Amasya'nın elmaları dünyanın hiçbir yerinde yok. O kırmızılık, o parlaklık, o lezzet. Daha kente girmeden yarım saat önce elma bahçeleri başladı. Bahar tomurcukları üstünde ay ışığı oynaşıyor. Pembe köpükten öyle bir güzellik ki insan kendini masal dünyasında sanır. Büyük taş kalenin duvarlarına ulaştığımızda ileride ince minareler tüm zarafetiyle ortaya çıktı. Amasya'nın ortasından akan yeşil ırmağın başındaki tahta köprüye gelince yavaşladık. Gene askeri hastanede kalacağız. Orada karnımızı doyurdular, yatacağımız yerleri gösterdiler. Ama bu kadar büyük bir kalabalık beklemiyorlarmış. Ellerindeki olanaklar zorlanınca suratları biraz asıldı. Bir sonraki sabah Amasya'dan ayrıldık. Kentin bu çıkışında da elma bahçeleri uzanıyor. Bahçelerin sonunda tozlu bir yola daldık. Sağımızda solumuzda dümdüz, hiçbir ilginçliği olmayan, hiçbir canlıyı barındırmayan çayırlar uzanıyor. Şoförümüz destek verircesine bağırdı. Tokat'a girmek üzereyiz. Kapıya en yakın ben oturuyorum. Başımı pencereden dışarı çıkardım ve ağaçların gerisinde görünen gri taş kaleye baktım. Sığ bir nehrin üstündeki köprüyü de açtıktan sonra bakımsız bahçeler içindeki ufak is renkli evler ortaya çıktı. Yol daralmıştı. Geçtiğimiz yerden hemen bir toz bulutu kopuyor, otobüsün içine doluyordu. Her şey bir anda tozla kaplanmıştı. Daha geniş bir yola saptık. Birkaç seyrek ev buranın ana yolu olduğunu belirtiyordu. Sonra dizi dizi dükkanlar belirdi. Yola aniden fırlayan çocuklar, köpekler var ama biz son hızla yol alıyoruz. Klakson çalıyoruz ya, kendi canlarını kendileri korusunlar. Bazı başıboş sokak köpekleri tekerleğimizin altından kuyruğunu zor kurtarıp can haliyle kaçıyor. Şimdi daha geniş, daha bakımlı asfalt bir yoldayız. Tepenin üstünde birkaç karanlık yapı görüyoruz. Askeri okul orası. İşte yolculuğumuzun sonuna geldik. Bir bu kasvetli görüntüye bakıyoruz, bir de boğaz kenarındaki kuleliği düşünüyoruz. İç çekmezsin de ne yaparsın? İstanbul'a dönüş. Tokat'ta geçirdiğim 15 ayı pek aklıma getirmek istemem. Öyle sıkıcı, öyle özlem dolu bir dönemdi ki bu. Kulenin geniş pencerelerinden görünen deniz gözlerimde, burnumda, kulaklarımda tüttü. Tokat'ın taşlık, kişiliksiz tepelerinde dolaşıp durdum ama aklım eski İstanbul'un canlı, çekici, köhne güzelliğinde. Beklenmedik bir köşede, beklenmedik bir anda karşıma çıkıveren İstanbul ağacının pat diye önüme düşen gölgesini dahi arıyorum. Tokat'ta boşluk ve tozdan başka bir şey yok. Nerede o İstanbul'daki ağacın yeşili, çimenin tazeliği? Bir sabah Kuleli'ye geri gönderileceğimiz söylendi de bu özlemin ne kadar derin olduğunu ancak o zaman fark ettim. Beklentimizden 3 ay öncesine alınmıştı dönüş tarihi. Aynı yorgun otobüslerle Samsun'a doğru yola çıktık. Oradan gene vapurla İstanbul'a geçecektik. Samsun'a tam 15 kilometre kala otobüsümüz bozuldu. Yürümekten başka çare yok. Ay ışığında büyük bir hevesle yola düzüldük. Ama gece ilerledikçe hızımız kesildi. Çok geçmeden yorulduğumuzu ve susadığımızı fark ettik. Ardından da çöle düşenler gibi önümüzde evler, camiler görür olduk. Belli belirsiz şekiller ileride dalgalanıyor, biz gittikçe onlar kaçıyor. Daha sonra şekiller yok oldu. Artık gözlerimiz kapalı yürüyoruz. Düşlerimizde nehirler görüyor, su sesleri duyuyoruz. Dudaklarımız çatlamış, birbirimize dayanarak ilerliyoruz. Uyumanın sırası mı? Doğru yolda olup olmadığımızı daha araştıracak halde değiliz. Bazen aramızdan biri bağırır, Samsun, Samsun. Göz kapaklarımız aralanır ve gerçekten de çok ötelerde Samsun'u sabah haliyle görür gibi oluruz. Oysa gecenin tam ortasındayız. Allah Allah, ne garip iş bu. Çok sürmez, Samsun'un ışıkları da kendisi de gözden kaybolur. Bakarız, etrafta yıldız ışığından başka ışık yok. Bir süre ilerledikten sonra yola ilk çıkan otobüsün bozularak yol kenarına park etmiş olduğunu gördük. Uyuyan şoförü uyandırıp arkadaşlarımızı sorduk. Adam esnedi ve onların da bizler gibi Samsun'a doğru yürümekte olduğunu söyledi. Oh ne şanslılar, bizden önce Samsun'a varacaklar. Daha ne kadar yolumuz var diye sorduk. 7 kilometreye yakın. Eyvahlar olsun. Bir 7 kilometreyi daha nasıl yürüyeceğiz? Bu ne bitmez yolmuş. Gerçi bunun sonunda İstanbul vapuru var ama bu bacaklar bizi vapura yetiştirebilecek mi? Ya su diye sorduk. Buralarda su içilecek bir yer var mı biliyor musunuz? Adam yine uykuya dalmak üzere. Baştan savar gibi ileride bir dağ ırmağının akmakta olduğunu bildirdi. Sözleri bize kamçı etkisi yapmıştı. Taze bir hevesle yola koyulduk. Oraya bakıyoruz yok, buraya bakıyoruz yok. Nerede yahu bu dağdan inen ırmak? Akan suyun sesini duyalım diye kulaklarımız dimdik, serin su özlemiyle dudaklarımızı yalıyoruz. Bulamadık. Ya şoför yalan söylemişti ya da biz kaçırmıştık. Birbirimizin omzuna dayanıp ağladık sonunda. Atlı deve değil ya, bir damlacık su idi istediğimiz. Bir damlacık su bulabilsek İstanbul'a kadar yürüyeceğiz. Gün ağarırken Samsun'un dış mahallelerine vardık. Serinlikte caminin bahçesine dalıp çeşmeden doya doya su içtik. Susuzluktan nefesimiz daralmış, dilimiz şişmişti. Çeşmeye kapanıp buz gibi suyu yudum yudum yuvarladım. Sonra yüzümü yıkayarak saçımı ıslattım. Duyduğum zevkten bayılmak üzereydim. Artık daha fazlasını kaldıramayacak hale geldikten ve su çenemizi sıyırıp aşağılara akmaya başladıktan sonra ayrıldık oradan. Samsun'un içine doğru yürüyoruz. Ayaklarımız sızlıyor. Su arayışı bizi buralara kadar getirmişti. O gereksinim ortadan kalkınca şimdiye kadar ne çok yürümüş olduğumuzu fark etmiştik. Bir ressamın fırçasından çıkmışa benzer bir gök altında kuleliği gördük. Merdivenlerde kalabalık bir öğrenci topluluğu var ama yüzlerini tam seçemiyoruz. Uzun yoldan gelen vapurlar Çengelköy gibi küçük iskelelerde durmadığından bizim vapur boğazın ortasından ilerliyordu. Galata'da inip oradan iç hatlarda işleyen bir başka vapura binmemiz gerekiyordu kuleli için. Eski arkadaşları görmek büyük mutluluk. Baktım Mehmet de beni bekleyenler arasında. Uzun boylu, esmer tenli, yakışıklı bir delikanlı olmuş. Birlikte eve gittik. Beyazıt'a doğru yürürken heyecanlandım. Bir yıllık ayrılıktan sonra en ufak ayrıntılar dahi gözüme çarpıyor. Tokat'ın çoraklığından sonra İstanbul'un ağaçları insana daha yeşil gözüküyor. Eski, sessiz bahçelerdeki canlı çiçekler doğaya daha bir güzellik katmış. Yıpranmış duvarların içinde ailemi barındıran evimiz bana her zamankinden daha küçük, daha soluk göründü. Yaz havasına kucak açmış, açık pencerelerden hafif bir şarkı sesi duyulmaktaydı. Mehmet'le bakıştık ve sessizce anlaşabildiğimiz o ender dakikada birbirimize gülümsedik. Şarkıyı söyleyen annemdi. Alt kattaki odanın penceresinden içeriye bir göz attık. Bitmek bilmeyen desenlerden birinin üstüne eğilmiş, yüzü üstünde uğraştığı sorunu artık çözdüğünü gösterir şekilde yumuşamıştı. Belli etmeden baktığımız için bizi görmedi. Sürpriz yapmak istiyorduk. Mehmet zilin ipini çekti, gıcırdayan merdivenlerden babaannemin ağır ağır aşağıya indiğini duyduk. Kapıyı araladı ve süt maşrapasını uzattı. Bilse dışarıda bekleyenlerin kim olduğunu, sonra sütçü sandıydım diye bir açıklama yaptı Mehmet'e. Bu defa bakışları bana kaydı. Yaşlı gözler tanıdığını yavaş yavaş belli ediyordu. Birden maşrapa yere yuvarlandı, babaannem kollarını açtı. Adımı öyle bir mutlulukla bağırmıştı ki sesi evin içinde çınlayıp sokağa taştı. Bu defa çalışma odasından annem fırladı. Yüzünde hayretle sevinç birbirine karışmış. İkisi de boynuma sarıldılar. O çocukluğumdan beri bildiğim kolonya kokusu burnumu gıdıklıyor. Eve dönmek gibi güzel şey var mı? Beni incelemekte yarışıyorlar. Ne kadar da uzamışım ama ne yakışıklı olmuşum. Benim de bu arada bir yıl önce görmediğim ufak tefek şeyler gözüme çarpıyor. Annemin siyah saçları artık düzleşmiş, incelmiş, yer yer beyazlaşmış. Gözlerindeki canlılık kaybolmuş. Bakışları konuştuğu kişiyi bırakıp sık sık başka yönlere kayıyor. Sanki benliğinin sadece yarısı burada. Birden merak ediyorum. Bizden uzak geçirdiği yıllar ona neler çektirdi diye. Benim ipek elbiseler içinde gezen güzel bir annem, az konuşup çok düşünen, yakışıklı bir babam vardı. O dönemleri aklına getiriyor mu hiç? Misafir odasında oturup komşularla kahve içerken fısıltı halinde konuşurdu. Ayıp olur diye söze dahi karışmazdı çoğunlukla. Değişen yüzüne bakıp düşünüyorum. O eski bakımlı hanımefendi saçlarının ışıltısını ve buklelerini nasıl bıraktı bu hale girinceye kadar? Az da olsa nasıl böyle kilo alabildi? Yıllar süren yoksulluk izlerini gösteriyordu. Artık para sorunu kalmamış ama şöyle bir arkasına yaslanıp gevşeyemiyor. Aynı yoksulluk pencereden içeri dalıverirse diye. Yüzünde bir durgunluk var. Belli ki çok yorgun. Bizi görünce gözlerinin içi güldü. O da bir anlık. Sanki bu gelenler çocukları değil. Babamın ölümünü haber aldığı gün nasıldı? Ya evimizin yandığı gece? Onu haftalarca ateşte, yatakta tutan hastalık. O günlerde babaannem olmasaydı eğer yanında, kesinlikle aklını kaybederdi. Babaannemin öyle dirençli bir yapısı var ki, varlığı dahi annemi ayakta tutmaya yetmişti. Pek azımız, hayatta gerçekten ne istediğimizi biliriz. Artık yok olan ve gizli duygularımızı da beraberinde götüren o küçük evde, o an Mehmet'le yan yana dururken gelecekte bizi nelerin beklediğini bilmiyorduk. Muazzez tatildeydi. O uzun bacaklı 13 yaşındaki cici kız içimizi sıcak günde içilen soğuk su gibi ferahlatıyordu. Onun gençliği ve saflığı eve taze kan getirmişti. Babaannemle aralarındaki yakınlık inanılmaz boyutlarda. Bir gün dışarıdan gelen güneş ışığı salondaki çiçeklerin üstüne yığılmışken annem birden gençlik yıllarına geri dönmüşçesine canlanmış, gene bir bahçeli ev düşlediğini açıklamıştı. Okulu bitirip para kazanmaya başladığım an onun bu isteğini yerine getireceğime söz vermiştim kendi kendime. Bir akşam üzeriydi. Sunay'ı görmek istedi canım. Benim İstanbul'a döndüğümden haberi yoktu. Olsa bile bir şey değişmeyecekti herhalde. Oturduğu sokağa gidip köşede durdum. Sokağa boydan boya güneş vurmuş ama görünürde kimsecikler yok. Evlerinin önünden geçsem acaba oturma odasının penceresinde midir? Bu sokaktaki beton renkli evlerin hepsi kocaman ve çirkin. Savaştan beri pek çok aileyi barındırıyor bunlar. Fikrimi değiştirdim ve Galata Köprüsü'ne gitmeye karar verdim. Acele acele yürüyen yayalar, işportacılar ve gürültülü tramvaylar arasında karıştım. Köprünün üstüne çıkıp tüm bu kargaşalığa arkamı dönmeme az kaldı, dayan bacaklarım. Köprüden boğazdaki o burnumda tüten motorları seyredeceğim. Neredeyse istediğim noktaya varmıştım ki ileride tenha bir köşede bir genç subay ile kırmızı elbiseli bir kız gözüme çarptı. Kızın duruşu, genç subayın yüzüne hayran hayran bakışı ile ayaklarım kilitlendi, yürüyemez oldum. Sunay'dı bu. Onlar beni görmedi ama köprüden aşağı bakma isteğim birden yok olmuştu. Eve gitmek üzere geri döndüm. Çiçeği burnunda bir subay. Kuril'deki son yılımız. Subay olup olmayacağımıza karar veren sınavlara bu yılın sonunda gireceğiz. Herkes telaş içinde. Daha önce hiç yapmadığımız şekilde çalıştık. Çoğumuz hafta sonları eve çıkmayı bıraktık. Bazı öğrenciler geceleri elektrikler sönüp herkes uyuduktan sonra kullanılmak üzere yanlarında mum getiriyorlardı. Elimizde artık açılıp kapanmaktan eskimiş kitaplar, kah okuyor, kah diğerlerini uyandırmayalım diye fısıltıyla birbirimize sorular soruyorduk. Bakalım kim biliyor, kim bilmiyor ortaya çıksın. Öyle bir zayıfladık ki gözlerimizin altı çöktü. Uykumuzda kendimizi sınavda görüyorduk. Soruların hepsi anlamadığımız bir dilde. Tabii beklenen yanıtları veremiyor ve kalıyorduk. Kalmak bir şey değil de sınavı atlatmış kimi dost, kimi düşman olanların eline yaşam boyu çavuş olarak düşmek kötü. Sonra kanter içinde uyanıyor ve bunun sadece bir düş olduğunu anlayıp Allah'a bin şükür ediyorduk. Zaman denen şey acıma bilmiyor. Günler birbirini kovaladı ve ilk sınav günü gelip çattı. Sınıfta yerlerimizi aldık. Ortalıkta hiçbir fevkaladelik görünmüyor ama geleceğimize yön verecek olan sınavlar işte başlamakta. Unutmuyorum, ilk sınav tarihtendi. Öğleye doğru hepimiz yazı yazmaktan yorgun düşmüştük. Sınavdan bir gün önce gözümde çıkan arpacık, sınav sonuna doğru fındık kadar büyümüş, canımı yakar olmuştu. Hepimiz uykuda gibiyiz. Oysa öğleden sonra Fransızca var. Çabuk geçer diye umduğum bu sınav bittiğinde artık yorgunluk ve acıdan aptala dönmüştüm. Geliyorum dostum ama şapkam nerede deyip duruyordum. Ya neydi bu? Gözlerimin önünde dans eden bilinmedik sözcükler. Fransızca mıydılar? Yunanca mı? Yoksa hiçbir anlam taşımıyorlar mıydı? Kim kime neden söylemişti bunlara? 22. ayrımın sonu sayfa 288.